Eylül.
Ayrım 16.
Ve sabahleyin uykunun uyuşukluğuyla, her akşam yorgunluğunun tozuyla deniz sinirlerine büyük şifa etkisi veriyordu. Necip Süreyya'ya, gel senin kotrayı şuraya sokalım da bari tehlikeden biraz korunaklı olsun, diyor, sonra gülerek ekliyordu. Şaştığım bir şey varsa o da hala şunun sıkı bir sağanakla tepe taklak olmamasıdır. Ve Suad'ın korkan gözlerindeki karartıya bakarak, yok korkmayın korkmayın, ilk İstanbul'a gittiğim zaman Süreyya'ya bir mantar yelek alacağım, ne olur ne olmaz, o zamana kadar keramet sandalın, diyordu. Süreyya kızar, sandalın bir yat, bir üç ambarlı gibi denize dayandığını, önceki gün İstinye önünde bir yarışta küpeşteye yattığı halde içine bir damla su girmediğini, parası olsa satın alacağını anlatmaya başlardı. Bir gün Büyükdere'den gelirlerken yine bu konudan söz ediliyordu. Sandalın Suad'ın hayatında bir küçük memnuniyetsizlik olduğunu anlayan Necip, artık onu kendisiyle aynı düşüncede görmek için hep bu konuyu kurcalardı. Suad katıldığını bakışlarıyla söyleyip onu kışkırtarak susuyor, sandal sorununda Süreyya'nın böyle yanıtsız kalmasını zevksiz saymıyordu. Birden arabaları bir köşede durmak zorunda kaldı. 4-5 araba birbirini izliyor, kalabalıktan bunun bir gelin alayı olduğu anlaşılıyordu. Süreyya, Necip'in sözlerine yanıt veremediğini görünce kurtulmak için bundan yararlandı. Senin nene gerek sandal mandal Allah aşkına, sen kendi evlenmene baksana, sonra yaşlanacaksın da, bak her köşede bir düğün var, dedi. Ve bu söz Suad'ı da Necip'i de hüzünle susmak zorunda bıraktı. Necip gözleri önünden birer birer geçen arabaları görmeyerek seyrederken kendisi için evlenmenin nasıl bir yara olduğunu düşünüyordu. Onun için evlenmek, ama bu ihanet etmeksizin mümkün müydü? Onun için evlenmek, Suad'ın kendisini sevmesiydi. Onun kadar güzel ve ateşli olan gözlerinin her şeyi açıklamasıyla mümkündü. Halbuki bu işte bir ölüm kadar büyük bir şeydi. Suat, o bu gelinin şimdi ne kadar mutlu olduğunu düşünüyordu. Düşünüyordu ki bu gelin ne kadar mutluydu ve ne kadar mutlu olacaktı. Bir yıl, iki yıl, belki daha uzun. Hayatı mutlu ve neşeli geçecekti. O zaman kendi ilk yıllarını görüyordu. Bu günlerle karşılaştırarak acıyla geline gıpta ediyordu. Kendisini onun yerinde görüp gelinlik duygularını yeniden yaşayınca ağlama isteği duydu. Şimdi o zamandan ne kadar, ah ne kadar uzaktı. Artık dönülmesi olanaksız olan o hayatı, hayatını gömmüş bir ölü haliyle görüp hüzünlendi. Niçin ya Rabbim, niçin artık o hayat ölmüştü? Hem de bir daha gelmeyecek şekilde. Niçin bir daha mümkün değildi, bir kere mi olacaktı? Böyle hayatı sevdiren, her şeyi güzel gösteren o hayat, o büyük neşe, artık onlar bitmişti, öyle mi? Bir zaman gelip bağlılık ve sevgiyle birlikte sevileni artık mutlu edememek, ona yetmemek düşüncesi onu eleme düşürüyordu. Suçu asıl kendisine bularak ara sıra taşıp Süreyya'yı haksız bulduğu için kendisinin haksızlık ettiğini görüyordu. Sonra kendisi de suçlu olmayıp suçun olaylarda, yönetimi kimsenin elinde olmayan hayatta olduğunu bininci defa görüp anlamaktan doğan bitkinlikle yeniden yaşamak, daha yaşamak, arzularının olanaksızlığı önünde yaşayıp geçmiş olmak, yeniden o genç kalple, genç emellerle o yıllar gibi yaşamak azabıyla güçsüz kalıyordu. Demek bitmiş, onun için artık her şey bitmişti. Demek artık kesinlikle karar vermek gerekecekti ki yıllar hep çoğalan bir usanç güçsüzlüğüyle geçerek yaşlılık bir gün onu çürütecekti. Hem de yaşamamış olarak, henüz yaşamak üzere olduğu sanılırken her şey bitmişti, öyle mi? Sonra Necip'e bakarak düşünüyordu ki o önünde böyle birkaç mutluluk yılı olan bir gençti ve bunun için memnun oluyordu. Necip'e karşı duyduğu bağ, onun böyle bir mutluluğa aday olmasıyla kendisini memnun ediyordu. Fakat onun da korktuğu gibi bir eşe düşmesi olasılığı düşüncesiyle uğraştı. Ve bunu bir güçlü, iyi niyetle giderip, karı koca onları uygun ve mutlu görünce, bir gün gelip onların da emellerini, arzularını, gençliklerini elden kaçırıp yorgun, bıkkın kalacaklarını, kokuları, renkleri, bütün bol verim ve sevinciyle coşan baharın yerini bile mutlak bir gün renksiz bir hüzün ve sıkıntının alacağını, her şeyin yok olmaya, sönmeye mahkum bulunduğunu acı bir umutsuzluk içinde hissetti. Ve ilk defa burada gelen bu düşünce onu hiç bırakmayan, rahatsız eden bir hastalık oldu. İlk zamanlar bunu doğal olarak düşünüp bu düşüncenin kalbine verdiği acılıkları damla damla tadarken bir gün oldu ki yalnız kalıp rahat rahat onu düşünmek için benliğini zorlamaya karar verdi. Bu bir tür yavaş yavaş intihar gibi, bir tür zehirlenme gibi oluyordu. Her şeyin ilk bol emelleri ve renklerinden sonra yavaş yavaş sönerek hüzün ve bıkkınlığa, sıkıntı ve karanlığa gidişi onu damla damla öldüren bir zehir gibi geliyor ve kendisi buna kurban olduktan sonra bunun yalnızca kendisi için olmayıp böyle genel bir yasa olduğunu görmekten acı bir avuntu buluyor, garip bir yorgunluk mesleği ile kalıyordu. Öbürleri ne oluyorsun, dalgınsın dedikçe bir yanıt bile vermeye gerek görmeyerek dudaklarını hiç anlamında bükmeyi yeterli buluyordu. Ve dikiş düşünmeyi bir uğraş halinde gösterebildiği için artık elinden düşmez oldu. Fakat herkesin kendi haliyle şu farkı var ki onun hayatının baharı geçtiği halde birçokları henüz umut ediyorlardı. Onun için bahar evlenmekte başlıyordu. Kendisinin bütün bolluk ve rahatlığı hep o zamandan başladığı için şimdi Necip de ne kadar umutsuz ve insanlardan kaçar görünürse görünsün, evleneceği için onu yine mutlu görüyordu. Bütün bu düşünceler arasında bir sarkaç gibi kalbini korku ve usançla ezen kendi hayat karşılaştırması daima yenileniyor, bazen uçsuz bucaksız bir sıkıntı ve bıkkınlık, sonra acı bir korku ve telaş, her şeyin, bütün emellerin, gençlik ve mutluluğun acımasız bir inatla mutlaka elden kaçacağını, işte şu anda kaçmakta olduğunu, bir şey yapmak olasılığı olmaksızın artık hayatının bitmiş olduğuna karar vermek gerektiğini görerek güçsüz düşüyordu. Bütün bunlar doğal bir gülümseme ve incelik altında gizlenmeye uğraşılan kanlı mücadeleleri gerektiriyordu ki sinirlerini daha da yoruyor, uzun baş ağrıları, dermansızlıklar, hazımsızlıklar hep birden neşesizlikleri doğuruyordu. O hale geldi ki yalnızca aşırı bir dikkatle ayırt edilmesi olanaksız hayat anlarını bir anlam vererek çözümlemesi nedeniyle hayatın ufkunda bir bulut yokken rahat bir ömür içinde bir elem kurbanı olup kaldı. Gerçi bunlar Süreyya'nın ilgisiz, başka şeylerle meşgul olan gözünden kaçıyordu. Ama Necip kaygılı bakışlarıyla, şiddetli bağlılığının sevk ettiği ilgiyle fark ediyor, bu karanlık içinde ara sıra onun bilinmeyen kederleri olduğunu görüp bir neden bulamayarak büyük yorgunluklar içinde fırtınalar hayal ediyor, bir başka erkeği düşünmesi olasılığı ruhunu yakıyordu. O zaman Suad'ı saygısına layık görememekten korkuyor, onu yüksek mevkiinden düşmüş görmemek için bunu düşünmemek istiyordu. Ve eğer Suat kendisi için bir duygu besleseydi, kendi gözünde yine o saygın yerde kalacağını görerek, ah bencillik, sanki böyle olunca başka bir şey mi yapılmış olacak diye gülüyordu. Düşünüyor, düşünüyor, Suat'ın bu haline bir neden arıyordu. Süreyya ile aralarındaki ilişkiyi inceliyordu. Bunda gerçi eski uyumu göremiyordu. Ama önceleri onların hayatına şimdiki gibi girmiş değildi. O zaman bile bu kadarcık anlaşmazlıklar zorunlu olarak doğal geliyordu. İki karakter ne kadar birbirine uygun görünürse görünsün, böyle geceli gündüzlü birlikte geçen, yıllarca süren beraberlik hayatında bir takım anlaşmazlıklardan acı duymak zorunluluk haline geliyordu. Bu karakterler ya ikisi de baskın olup sürekli bir kavga halinde bulunur ya da biri ötekini egemenliği altına alır diyor. Bu esirlerin ara sıra çoğunlukları olsa bile Necip yaratılıştan duyarlı ve ince olan Suat'ta hastalıklı bir duygunun nasıl korkunç bir şekilde belireceğini keşfedecek bir halde olmakla birlikte bu hastalıklı duyarlılığın nedenlerini anlayamadığından herhalde bilinmezlikler içinde kalıyordu. Bazen Suat'ı böyle ezilmiş tutan bilinmez bir nedene karşı hınç dolu bir kıskançlıkla yoruluyordu. bu kendisini her şeyden çok yıkıyor, ateşli bir kin içinde zehirleyerek can çekişir bir halde bırakıyordu. Bazen de Süreyya'ya bakarak onu yalnızca Suad'ın kocası olduğu için değil, derin ve ateşli olmayan yaratılışı için de kıskanıyordu. O herhalde düz, içten bir kişiydi. Kötülükler düşünmeyerek, hatta birbirine uygunsuz bazı şeylerin bile içten ve açık yürekle davranarak yaptığı şey kötü olsa bile etrafta ortaya çıkma olasılığı olan etkileri uzaktan, önceden görmeyerek kaygısız, belasız yaşıyordu. Mutlaka faaliyeti bir şeye harcamak, istenilen bir yaşa gelmiş olduğu için o zamana kadar çoğu bir şey yapılmayarak, geçen yılların biriken eğilimleri birden ortaya çıkarak onu böyle sandal gibi şeylere bağlıyordu. Ona şimdi de bir kotra merakı gelmişti. Sandal artık kendisine küçük görünüyordu. Trabya'da yapılacak yarıştan söz ederken İngiltere'den gelme birkaç kotra sayıyor, bunları uzun uzun tarif ederek, "Ah, insanın öyle bir kotrası olmalı ki," diyordu. Sonra Suad'a dönerek, "O zaman sen de gelirdin. İçinde kameraları, yemek salonu, her şeyi var. Sanki bir gemi. İnsan karısını alınca kalkıp Marmara'ya çıkar. Mudanya, Yalova, istersen Midilli, İzmir." Suad gülerdi. "Dünya turuna çıksak nasıl olur acaba?" derdi. Necip de söze karışır, gömüldüğü köşesinden, "Yok, eğer küçük bir yat olsaydı şartını koyardı." O zaman uzak ülkelerden uzak şeylere özgü şiir ve renk uyumunun büyüleyiciliğiyle ortaya çıkan tutkuyla onların güzelliklerinden söz ederler, adaları birer birer geçerek İtalya kıyılarına kadar uzaklaşırlardı. Kendilerini bir İtalya limanında gemilerinin zincir gürültüsü içinde hayal ederler, "Ah ne iyi olurdu," derlerdi. Bunlara Suat da katılıyor, "Bilmem ama yine deniz tutar mı?" diye Necip'e soruyordu. O daima böyle, daima Suat'la olabilmek hayali mutluluğunun yanında bunun için hakkı, hayatın izni o kadar mutluluğu olmadığını düşünüp ama bu böyle ne olacak diye başını taşlara vururcasına umutsuz olur, acı çekerek ezilmiş kalırdı. Her gün ateşinin daha çoğaldığını, bir gün artık eskisiyle feryat etmek zorunda kalacağını büyük bir korku ve kaygıyla görüyordu. Süreyya bütün bu görkemli şeylerin yanında pek miskin bulduğu sandalı için, Suat ise nerede olsa, nasıl olsa hayatını aynı harap eden dayanma gücüyle dolu olduğunu düşünerek, üçü de farklı farklı şeylerden aynı iç sıkıntısına düşüyorlar, türlü şiddetlerle böylece içleri daralıyordu. Bazen geceleri de çıkıyorlardı. Suat dümene geçer, erkeklerden biri kürek çekerdi. Çoğu kez birkaç sözcükle bozulan sessizliğin devam ettiği bu seferlerde denizin, gökyüzünün, korkulu kıyıların arasında bazen mehtabın nurlarına, bazen karanlığın dalgalarına gömülerek denizin bir kadın göğsü gibi güzel, kokulu ve bakir vücudunda büyük dereye kadar inerler, sonra dönerlerdi. Dönüşleri sessiz, sıkıcı olurdu. Herkes kendi düşünce ve iç sıkıntısına yüklenerek odalarına çekilirler, birbirlerini ve kendilerini yorgun olmakla aldatarak sıkıntılarını böylece örtmüş olurlardı. Fakat Necip gittikçe benliğine karşı güçsüz kaldığını görüyordu. Çünkü onun şiddetli bağlantısı bu hale geldikten sonra dayanılmaz bir susuzluğa benzer bir hararet alıyordu. Onda bu kadar gelişen bu tutkunluk artık beslenmeye şiddetli bir ihtiyaç duyuyor ve ona, onun ruhuna girme ihtiyacıyla can atıyordu. Her zaman onun yanından ayrılmamak kaygısı şimdi ona karışma, onunla bir olma coşkusuna dönüşüyordu. Sonunda bu duygularının bir sayıklaması haline geldi. Bir gün geç kalkmış deniz hamamına geçmişti. Çırpına çırpına koşuşan, çarpışan dalgalar hamamın içinde büyüyen, yansıyan sesleriyle düzensiz bir ezgi çalıyordu. Vücut umulan sevkin sürüklemesiyle şimdiden güzel bir gevşeme içinde uyanır uyanmaz yeniden düşüncelerini işgale başlamış, kaygılarının dalgınlığıyla soyunurken serin deniz havasının içinde birden ölüyorum sandı. Çevresini onun güzel kokusu sarmıştı. Bu Necip'in Suat'tan sahip olduğu tek şeydi. Bu kendisine daima göğsünün nefesi gibi gelmişti.
Ayrım sonu.